İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 70.
Dağın doruğundan ışığa batmış, kemen dikenlerinin cümbüşüne karışmış, ayağının altındaki taşları yuvarlayarak kır, güzel, ince boyunlu, nazlı bir kısrak geldi, Yağız'ın biraz ötesinde durdu, otlamaya koyuldu. Yağız'ı sanki hiç görmemişti. Yağız yeni gelene başını kaldırdı, baktı. O da onun gibi onu görmemişçesine otlamaya başladı. Aralarında vızıldayarak ondan ona gidip gelen yeşil bir parmak büyüklüğünde ışığa gelince çakıp sönen bir arı mekik dokuyordu. Yağız at usulca kısrağa yaklaştı. Öteki oralı olmadan karşı koyağa otlayarak ilerledi. Koyakta insan boyu kadife kırmızı çiçekler el büyüklüğünde buradan ormana kadar sık yılan giremez açmışlardı. Kısrak çiçeklerin arasına daldı ve ilk olarak Yağız'a baktı. Yağız ona koştu, onunla koklaşmak istedi. Kısrak birden onun yelesine bir diş attı, Yağız geriye sıçradı. Kısrak az aşağıya, koyağın dibine çekildi. Yağız onu bırakmadı, burnunu kuyruğunun dibine götürdü. Kısrak sert bir çifteyle onu durdurdu. Yağız kızmıştı. Sağında solunda dönüyor, kokluyor, öteki ısırıyor, bir iki aldırmıyordu. Kısrak geriliyor, arada bir bacaklarını açarak işiyordu. Yağız onun işemiğini kokluyor, başını göğe dikiyor. Burun deliklerini alabildiğini açarak havayı kokluyordu. Öteki duruyor, işiyor, Yağız koklayarak onun yöresinde dönüyordu. Kısrak durdu, arkasına döndü, Yağız'a baktı. Yağız'ın burun delikleri titriyor, açılıp kapanıyordu. Aletini çıkarmış, dikmiş, karnına yapıştırıp indiriyordu. Kısrak bacaklarını açmış, gerilmiş, sağrısı ince bir titreşimde bekliyordu. Yağız ön bacaklarını açtı, uzattı, kısrağın üstüne attı. Dişleriyle onu boynundan kavradı, tutturamadı, indi. İkincide de tutturamadı. Üçüncüde artık dişleri kısrağın yelesini bırakmadı, kısrağı açtı. Sağrısı gerildi, önce çabuk çabuk, sonra yavaştan devinmeye başladı. Atın üstündeki ön bacakları, baldırları sağrısı uğunan bir titremedeydi. Bu sırada ak bir kelebek bulutu ortalığı ışığa boğarak geldi, onların üstlerini örttü. Yağız kısrağın üstünden inince de kelebekler geldikleri gibi ışıldayarak, top top savrularak, havada zigzaklar çizerek çekildiler, gittiler. Yağız'la kır kısrak orada oldukları yerde kulaklarını düşürmüş, başlarını toprağa sarkıtmış kaldılar. Doğudan bir yalın parçası sündü geldi, çiçeklerin arasından geçti, atların yöresinde halkalandı. Yağız bir sıçrayışta yalımları aşıp yönünü dağa döndü. Bir anda da kemen dikenlerinin kırmızı sarı pembe dumanının arkasında yitti gitti. Bir koyağın diz boyu taze çayırlarının ortasındaydılar. Yağız da kısrak kıtlıktan çıkmışçasına başlarını yerden kaldırmadan otluyorlardı. Uzakta ormanın üst yanında bir yerden gür bir duman tütüyor, yamaca doğru yayılarak ağıyordu. Atmacalar göğüslerini yüksekte esen serin yele vermişler, alabildiğine kanatlarını açmışlar, bomboş duru gökte salınıyorlardı. Çalının arkasından turunculara bürünmüş uzun kara belikleri kalçalarına kadar inmiş bir kız çıktı. Yayılan atlara doğru yürüdü, kır kısrağın yanına geldi. Yayılan kır kısrak kızı görünce başını kaldırdı, baktı kızı bekledi. Kız onu yelelerinden tuttu, üstüne bindi sürdü. Yağız bir süre kır kısrağın kuyruk altını koklayarak onların arkasından gitti. Kız atı doldurunca Yağız olduğu yerde kaldı. Ötekiler uzaklaştılar. Yağız uzun uzun üst üste birkaç kere kişnedi. Arka ayaklarının üstüne dikilerek onların arkasından, onlar gözden ıralıncaya kadar baktı. Mahzun geriye dönüp yeniden otlamaya koyuldu. Yağız at tan yerleri ışırken o çok mavi gölün kıyısındaydı. Suyun üstü dumanlanıyordu. Ormanın sarı yapraklarının üstünden bulutlar kalkıyordu. Kır kısrak karşı kıyıda kişniyor, eşiniyor, bacaklarını gerip işiyor. Yağız da burun deliklerini açarak derin derin bütün havayı içine çekiyordu. Yağız dayanamadı, kendisini mavi sulara bıraktı. Öbür kıyıya doğru suları köpürterek yüzmeye başladı. Kır kısrak da kendisini suya attı, ortada buluştular. Yağız onu düşleriyle boynundan yakaladı. Kısrak kurtulmaya çalıştı, çabaladı, sonunda da kurtuldu. Birlikte kıyıya çıktılar. Kısrak sırtından sular akarak bacaklarını alabildiğine gerip işemeye başladı. Çırpındı, üstündeki suları döktü. Yağız onun yanına geldi, aşmak istedi. Yörelerini urganlı silahlı köylüler alıverdiler. Kısrak huysuzlandı, kişnedi. Arkasını döndü, Yağız'a çifteler yağdırdı. Yağız şahlandı, kişnedi, kudurdu. Eli urganlı köylü kalabalığı gittikçe kalabalıklaşarak üstlerine geliyorlardı. Aralarına nereden geldiği bilinmeyen bir yalım düştü, patladı, sündü, üstlerine bir ak bulut indi, Yağız kalabalığın üstünden göle süzüldü, yüzerek karşıya geçti. Kırk ısrak da arkasından geldi, gölü çıktılar, çırpınıp sularını döktüler, ormana daldılar. Güzel bir bahar ılıklığında toynakları yumuşacık toprağa gömülerek, ak çiçekler açmış portakal bahçelerine düştüler. Esen yel dalga dalga şimdiye kadar hiç bilmedikleri bir koku getiriyordu burunlarına. Portakal bahçelerini geçtiler. Irgatlar iki büklüm olmuşlar, tarlalarda çalışıyorlardı. Aralarından sıyrıldılar. Çalışan adamlar o kadar işlerine vermişlerdi ki kendilerini, önlerinden geçen atları görmediler bile. Kıyılarına vardıkları uçsuz bucaksız serilmiş büyük deniz minare boyu dalgalarla köpükleniyordu. Birbirlerine sokularak yan yana denizi beklediler. İkisinin de gölgesi kumlara düşmüştü. Bir incecik yel çıktı, sonra durdu. Kısa aralıklarla yel bir fısıldıyor, bir duruyordu. Çok sıcak vardı. Sıcakta deniz duruldu, üstü dümdüz oldu, kırışıksız. Denizin ortasından bir aygır başı gözüktü, bu yana geliyordu. Kırk ısrak huylandı, kaçmaya davrandı. Portakal kokuları denize doğru esti. Kırk ısrağın burun delikleri titredi. Denizdeki at başı gittikçe yaklaşıyordu. Geldi geldi, tam önlerinde denizden çıktı. Lekesiz, kır, iri gözleri büyük, kulakları kalem, yeleleri mavi boncuklu bir aygırdı. Silkindikten sonra kırk ısrağa yaklaştı, onu kokladı. Kısrak hiçbir şey yapmıyor, hiçbir devinimde bulunmuyordu. Yağız şaşırmış, kırk ısrak ne yapacak diye bakıyordu. Aygır onun her bir yerini kokluyordu. Denizden kıpkırmızı bir yalım sağılıverdi kıyıya. Yağız şahlandı, aygıra saldırdı. Kırk ısrak bir yana çekilmiş, bu birbirine girmiş azgın atlara bakıyordu. Dövüşleri uzun sürdü. Kuyruk, yele kılları havada uçuşuyor, keskin dişlerin yaraladığı bedenlerden kanlar akıyor, atlar kırmızıya boyanıyordu. Sonunda ikisinde de kıpırdayacak bir durum kalmadı ya, Yağız biraz daha canlıydı. Aygırı önüne kattı, tarlalardan, portakal bahçelerinden onu dağlara sürdü. Aygır ormanda yetinceye kadar arkasından kovaladı. Döndü, denizin kıyısına geldi. Kırk ısrak onu orada bacaklarını açmış bekliyordu. Yağız yorgunluğuna bakmadan ona açtı. Bu sırada da bir kelebek bulutu gelip pır pır üstlerini örttü. Bulut dağılınca eli urganlı köylü kalabalığını karşılarında buldular. Bu sefer çok daha kalabalıktılar. Hep birden onları yakalamak için urganlarını attılar. Bir yalım patladı. Yağız kendi yöresinde üç kere döndükten sonra denize atladı. Kırk ısrakla arkasından. Kalabalığın bağırtısı, şamatası az sonra gerilerde kaldı. İki at yan yana uçsuz denizde sonsuza doğru yüzüyorlardı. Bölüm 27. Gediği aşınca Sakızlı köyü karşılarına çıktı. Köy bir koyağın üst ucundaki düzlükteydi. Sırtını mor kayalıklı Kekilli dağına vermişti. Evlerin çoğu yarı yarıya yıkılmış, duvarların taşları arasından yaban otları, eşek incirleri, çiçekler fışkırmış, köyün dışındaki ağaçsız küçük mezarlığında bütün hece taşları devrilmişti. Kasım köyün üst başına gelince durdu, bir taşın üstüne sekilendi. ''Şu ev bizimdi'' dedi kaşlarını çatarak. Koyağın karşı yamacındaki yığma taşlardan geniş bir avlusu olan iki katlı sıvaları dökülmüş, Bağdadi kirişleri görülen bir evi gösterdi. ''Köy sürüldükten sonra buraya bizim köyden tek gelen insan benim. Ne yapalım, bütün keçilerini yemiştik çiçekli dereli Mahmud Ağa'nın. Açlık bu, dini, imanı, vicdanı yok açlığın.'' Konuşkan bir adam olmayan Kasım'ın dili çözülmüştü. ''Benim yutamadığım bizi buradan kovdu, anladık, keçilerini yemiştik. Ama Çukurova'daki köyümüzü neden elimizden aldı? Biz o toprakları canımızı vererek çıkarmıştık.'' Ellerini gösterdi. Ellerinde çalı yırtmamış, orak, tahra, balta kesmemiş, azıcık bir yer bile kalmamıştı. Elleri bir tuhaf hayvana benziyordu. ''Öldürdüğüm Mahmud Ağa'nın küçük kardeşiydi değil mi?'' diye onun yanına çömelmiş Ferhat Hoca sordu. ''Bir kurşunla başı paramparça oldu, taşa düşmüş karpuz gibi.'' ''Senden başka öteki köylüler hiç mi diretmediler?'' ''Diretmediler. Diretseler de hiçbir şey gelmezdi ellerinden. Mahmud Ağa'nın başında çok silahlı adam vardı. Bir de hükümet arkasında. Çok da gözümüzü korkutmuştu bizim Mahmud Ağa. Bu kadar korkan insanlar hiçbir şey yapamazlar.'' ''Sen nasıl yaptın öyleyse?'' ''Ben onların 10 misli, 100 misli korkuyordum da ondan. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Parmağım tediye dokunuvermiş.'' ''Ya şimdi Kasım?'' Şimdi o kadar çok öldüm ki korkuya alıştım. Duyduğuma göre seni sakızlı köylüleri, yani yalnız kurt köylüleri başlarına almışlar. Uzak, adı sanı duyulmadık diyarlara gitmişler. İmleri timleri belirsiz olmuş. Antakya'ya, Amik Ovası'na gittiler. Orada saklanıyorlar. O kadar korkuyorlar ki Mahmud Ağa'dan. Orada da gelir kendilerini bulur diye delik delik kaçıyorlar. Böylesine bir korku görülmüş değil. Böylesine bir korku ölümden de beter. Beter diye onu onayladı Ferhat Hoca. Bir aşabilseler de içlerindeki o korku dağını, bir kırabilseler o zinciri, bir daha kimse o köylüleri zapt edemez. Ne kadar güçlü olursa olsun Mahmud Ağa toz ediverirler onu. Ama gel gör ki... İnce Mehmet de Ferhat Hoca'nın yanına tıpkı onun gibi çömelmiş, elindeki bir çöple toprağı karıştırıyor, hiçbir söze varmıyor, salt dinliyordu. Temirsi aşağıdaki çitlenmik ağacın altına oturmuş, sırtını gövdeye dayamıştı. Boynunu uzatmış, ıpıssız köye bakıyordu. Kasım içini çekti. Bir daha dönmeyecekler bizimkiler bu köye. Çukurova'ya da, çöl Arabistan'da gidecekler. Ayağa kalkıp köye aşağı yürüdü. Ötekiler de onu izlediler. Kasım vardı, evlerinin avlusunun önünde durdu. Orada bir süre bekledi. Ne o Kasım, eve girmeye korkuyor musun? Ben bu evde doğdum da, büyüdüm de, başını kaldırdı. Ferhat Hoca'ya, Mehmet'e, Temir'e baktı, evi baştan aşağı süzdü. Giremeyeceğim dedi. Arkasını döndü, koyağın dibinden, suyun kıyısından yokuş aşağı yürümeye başladı. Ötekiler onun ardından zor yetişiyorlardı. Yıkık köy ortasındaki çıplak uzun kavak ağacıyla gözükmez oluncaya kadar bu minval üzere yürüdüler. Mehmet varıp da Kasım'ı tutup kolundan durdurmasaydı onun duracağı yoktu. Soluk soluğa kalmışlardı. Bir taşın üstüne çöken Ferhat Hoca tabakasını çıkardı, kalın bir sigara sardı, iri demirci çakmağını çaktı, ortalığı güzel bir kav kokusu aldı. Köyün neresinde saklandı Kasım, kendi evinizde mi kaçak olduğu sıralar? Mahmud Ağa seni fellik fellik aradığında boş köyden korkmadın mı? Korkuyordum dedi Kasım, ama burada boş köyde gizlendiğim sürece beni kimse ele vermezdi. Bir de benim gelip de boş köyde sığınacağım Mahmud Ağa'nın aklına gelmezdi. Boş köylerden, eski ölenlerden insanlar kadim zamanlardan beri korkarlar. Şimdi az önce Kasım'ın kendi evinden korkup da kaçtığı gibi. Korktum, ürktüm diye Ferhat Hoca'yı onayladı Kasım. Ölülerden çok korktum. Köyde saklandığı sıralar yemek için ne yapıyordun? İlk günlerde Çiçekli Deresi'ne gidiyordum yemek yemeye. Herkes bana sofrasını açıyordu. Az bir sürede bütün köyler benim boş köyde barındığımı öğrendi. Ben hiç korkmadım. Bir keresinde Çiçekli Deresi'nin içinde Mahmud Ağa ile karşı karşıya geldik. O beni tanımazdı ya, bütün adamları beni görmüşlerdi, tanıyorlardı. Korkumdan dizlerim çözüldü, ileriye bir adım atamadım. Onların karşısında sararmış yaprak gibi titreyerek öylece kaldım. Ne onlar beni yolun ortasında bırakıp gidiyorlar, ne ben yerimden kıpırdayabiliyordum. Sonunda Mahmud Ağa bir şeylerden kuşkulanmış olacak ki beni yanına çağırdı. ''Sen kimsin? Nereden gelip nereye gidiyorsun? Bu halin nedir? Niçin böyle yaprak gibi titriyorsun?'' diye sordu. Ben de ona ağamı, Mahmud ağamı görünce böyle oldum deyince onun hoşuna gitti, gülmeye başladı. Ardından da atını sürdü. Bana daha başka bir şey sormadan çekildi gitti. Mahmud ağanın adamları giderlerken atlarının üstünden bana dönüp dönüp bakıyorlardı. Onların bakışlarından Mahmud ağa hilelenir de geriye döner diye ödüm koptu. Yolun az ötesindeki dama canımı zor attım. Çok tuhaf değil mi? Mahmud Ağa'nın adamlarından hiçbirisinin beni ele vermemeleri. Oysa aylardır dağ taş beni arıyorlardı. Ferhat Hoca, sen ne dersin bu işe? İnsanoğlu yiğit yaratıktır dedi Ferhat Hoca. İnsanoğlu mert, onurlu yaratıktır. Kasım'ın o kadar korktuğunu görünce kimse onun aradıkları Kasım olduğunu söylememiştir Mahmud Ağa'ya. Bunu küçüklük, alçaklık saymışlardır. Herkes insanların kötü, alçak yanlarını görüyor da bu yanlarını görmek istemiyorlar. Kasım'ı omuzundan tuttu. ''Söyle oğlum'' dedi, ''sen boş köyde kalırken bütün bu yöre köylüleri, Çiçekli Deresi de içinde, senin orada kaldığını 7'den 70'e biliyorlardı. Biraz önce öyle demiştin değil mi?'' ''Biliyorlardı, biliyorlar. Şu tepedeki ağacın dallarına getirip benim için yiyecek asıyorlar. Çıkıdı dala bağladıktan sonra da bir ay ıslığıyla bana haber veriyorlardı. Bazen gece ben uyurken ay ıslığını duyuyor, yatağımdan çıkıyor. Bir köylü de bir yatak bırakmıştı bir seferinde ağacın dibine.'' Ağaca geliyor, daha sıcacık yemek çıkınını daldan alıyordum. Bir gecede 3 kez ıslık sesi duyduğum da oluyordu. O kadar çok yemek geldi ki bana, sonunda köyden hiç çıkmaz oldum. Ardından da Temir düştü köye. Temir buradan, şu karşıki yoldan yaylaya gidiyordum diye söze karıştı. Bir ıslık duydum. Bir adamın da ağaca bir çıkın bağladığını gördüm. Köyün bomboş kalmış bir köy olduğunu, başından da neler geçtiğini biliyordum. Bir çalının içine saklanıp bekledim. Baktım Kasım çıktı köyden. Geldi çıkını daldan aldı. Oracığı ağacın altına çöktü. Çıkını açtı, atıştırmaya koyuldu. Sonra ben çıktım ortaya. Kasım'ın yanına geldim. Afiyet olsun arkadaş dedim. Sağ ol dedi, başını kaldırıp buyur. Ben de gidip onun yanına çöktüm. Birlikte yemeği yedik.
Ayrım sonu.